Ayrım 29. Casuslar Mücadelesi. John Le Carre. Sayfa 276. Smiley sırtını dikleştirdi ve görüşünü açıkladı. İngiliz vatandaşlığına kabul edilmiş ve suç kaydı bulunan bir Polonyalı. Doğu Almanya sınırından geçiyor. Bir iade anlaşması yok. Almanlar onun bir casus olduğunu söyleyecekler ve kullandığı cihazı çıkarıp göstereceklerdir. Biz de onlara bunu kendilerinin uydurduğunu ve cihazın 25 yıllık olduğunu söyleyeceğiz. Sanırım Coventry'de bu konuda eğitim aldığı şeklinde göstermelik bir hikaye var. Ama bu kolaylıkla reddedilebilir çünkü öyle bir kurs yok. Sonuçta ülkeden kaçmak isteyen biri olduğunu söyleyecek ve parasal açıdan borçlu olduğunu ima edeceğiz. Genç bir kız arkadaşı vardı biliyorsunuz, bankada çalışıyormuş. Bu anlatacağımız hikayeyi gayet iyi destekleyecektir. Suç kaydı açısından demek istiyorum. Çünkü öyle bir şey uydurmamız gerekiyor. Kendi kendine başını salladı. Dediğim gibi bu hoş bir süreç değil ve o zamana kadar hepimiz Londra'ya gitmeliyiz. Ve o mesaj göndermeye devam edecek dedi Avery. Kimse de dinlemeyecek. Aksine diye sertçe cevabı yapıştırdı Smiley. Onlar dinleyeceklerdir. Haldane kontrol da dinleyecektir şüphesiz, doğru değil mi? Yeter! Avery birden bağırdı. Tanrı aşkına yeter artık! Bu işin biraz gerçeklik payı varsa, durumun birazcık önemi varsa onu şimdi dinlemeliyiz. En azından bunu diye alaycı bir ifadeyle üsteledi Haldane. Sevgi adına yapmalıyız. Sevgi, evet, seninki değil Haldane, benimki. Smiley haklı. Bunu sizin için yapmamı istediniz benden, onu sevmemi sağladınız. Onunla tanıştığım andan itibaren sizinle değil, benimleydi. Onu size ben getirdim, sizin evinizde ben ağırladım, sizin kahrolası savaş müziğinizin eşliğinde dans etmesini ben sağladım. Savaş borusunu ben çaldım ama şu anda nefes bile alamıyorum. O Peter Pan'ın son kurbanı Haldane, sonuncusu, son sevgi kırıntısı, susan son müzik parçası. Haldane Smiley'e bakıyordu. Kontrole tebriklerimi ilet dedi. Ona teşekkür ettiğimi söyle, olur mu? Yardımları için, teknik yardımları için Smiley. Verdiği cesaret için, önümüze attığı urgan için. Hoş sözleri için de teşekkür et. Bize çiçek getirmene izin verdiği için de. Çok hoş bir jest. Ama Leclerc bu sözlerin açıklığından rahatsız olmuş görünüyordu. Smiley'e bu kadar yüklenme Adrian. O sadece işini yapıyor. Hepimiz Londra'ya dönmek zorundayız. Şu Field'ın raporu var. Onu sana da göstermeliyim Smiley. Macaristan'da bir askeri hareketlenme var. Yeni bir durum. Görmek isterim diye nazikçe cevap verdi Smiley. O haklı Avery, biliyorsun dedi Leclerc. Sesi gayet canlı geliyordu. Bir asker gibi davran. Bunlar savaşın cilveleridir. Kurallara bağlı kalmak şarttır. Biz bu oyunda savaş kurallarını esas aldık. Smiley, sana bir özür borçluyum ve korkarım kontrole de. Ben eski rekabetin hala var olduğunu düşünüyordum, yanılmışım. Başın eğdi, Londra'da bir yemek yiyelim. Benim kulübüm seninkinin ayırında değil, biliyorum ama yine de iyidir, çok iyidir. Haldane de gelir. Adrian, seni de davet ediyorum. Avery yüzünü ellerinin arasına gömmüştü. Senin de görüşmek istediğin başka bir şey daha var Adrian. Smiley, izin verirsin sanırım. Ne de olsa sen de aileden sayılırsın. Şu evrak kayıt bürosunun durumu. Arşiv dosyalarında kullandığımız sistem gerçekten çok eski. Ayrılmadan önce Bruce bu konudan bahsetmişti. Zavallı Miss Courtney perişan oluyor. Sanırım daha fazla sayıda kopya almak gerekiyor. İstihbarat memuruna esas nüshayı verip bilgi için de başka kopyalar almak gerekli. Piyasada ucuz bir makine var. O makineyle bir nüshayı 3,5 pence alabiliyorsun. Bu bunaltıcı günlerde oldukça mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Bakanlıkla bu konuda görüşeyim diyorum. İyi bir şeyi görünce hemen tanırlar. Belki de... Sözlerini ara verdi. Johnson, biraz daha az gürültü yapsan, biliyorsun şu anda hala bir operasyonun içindeyiz. Görüntüye önem veren usullerin bilincindeki biri gibi konuşmuştu. Johnson pencereye gitti ve aşağı doğru eğilerek anten parçalarını sökmeye başladı. Sol elinde bobine benzeyen bir makara vardı. Telleri topladıktan sonra iplik eğiren yaşlı bir kadın gibi makaraya doladı. Avery bir çocuk gibi hıçkırarak ağlıyordu. Onu işiten hiç kimse yoktu. 23. Kısım. Yeşil renkli kamyonet yolda yavaşça ilerleyerek boş bir çeşmenin bulunduğu istasyon meydanını geçti. Kamyonetin üzerinde rüzgarın yönünü anlamaya çalışan el gibi bir o yana bir bu yana dönen bir anten vardı. Bu kamyoneti iki kamyon takip ediyordu. Kar en nihayetinde durmaya yüz tutmuştu. Araçlar aralarında yaklaşık 20 metrelik mesafe olacak şekilde yan sinyallerini yakmış gidiyorlardı. Yüzbaşı kamyonetin arkasında oturuyor ve gerektiğinde sürücüyle konuşmak için mikrofon kullanıyordu. Yüzbaşının hemen yanında oturan çavuş ise eski günlerin hayaliyle boğuşuyor gibi dalgındı. Alıcının önüne diz çökmüş onbaşı da küçük ekrandaki işarete gözlerini dikmiş durmadan düğmeyi çevirmekle meşguldü. ''Sinyal gönderimi durdu.'' dedi aniden. ''Kaç grup kaydettin?'' diye sordu çavuş. ''12. Sürekli çağrı kodu gönderdi. Sonra da bir mesaj göndermeye çalıştı. Karşıdan cevap alamıyor sanırım. 5 harfli mi, 4 harfli mi? Hala 4 harfli. Yayına son verdi mi? Hayır. Hangi frekansı kullandı? 3650. Taramaya devam et. Her iki yönde de 200'lük frekans bandını tara. Orada bir şey yok. Aramaya devam et dedi sertçe. Frekans bandını boydan boya tara. Kristali değiştirmiştir. Ayarlamaları yapması birkaç dakika sürer. Operatör bir istasyona yaklaştığı anda yanan sonra da sönen yeşil ışığa odaklanarak geniş kadranı taramaya başladı. İşte orada. 3870. Farklı bir çağrı işareti kullanıyor ama aynı el yazısı. Düne göre daha hızlı, daha iyi. Bant kayıt cihazı tek düze dönüp duruyordu. ''Farklı kristaller kullanıyor.'' dedi çavuş. ''Savaşta yaptıkları gibi, aynı hile.'' Geçmişiyle yüzleşen yaşlı bir adam gibi rahatsızlık hissediyordu. Onbaşı yavaşça başını kaldır. ''Bulduk.'' dedi. ''Sıfır, tam onun olduğu yerdeyiz.'' İki adam sessizce kamyonetten indiler. ''Burada bekle.'' dedi çavuş onbaşıya. ''Dinlemeye devam et. Bir anlığına bile olsa sinyal kesildiğinde sürücüye ön farları yakıp söndürmesini söyle, tamam mı?'' Söylerim dedi onbaşı, korkmuş görünüyordu. Tamamen durursa da aramaya devam et ve durumu bana bildir. Dikkatli ol dedi yüzbaşı arabadan inerken. Çavuş sabırsızca onun arkasına geçti ve beklemeye başladı. Boş bir arazinin ortasına inşa edilmiş yüksek bir binanın önündeydiler. Biraz ileride yağan kar yüzünden zar zor görünen bir dizi küçük ev vardı. Çıt çıkmıyordu. Buranın adı ne diye sordu yüzbaşı. Bir blok, işçi bloğu. Henüz bir isim vermediler. Peki arkasında ne var? Hiçbir şey yok. Beni takip edin dedi çavuş. Bina 6 katlıydı ve hemen her pencerede solgun birer ışık görünüyordu. Yapraklarla kaplanmış taş merdivenler bodrum katına açılıyordu. İçeri ilk önce çavuş girdi. Elindeki cep fenerinin ışığı yıkık döküp duvarların üzerine vuruyordu. Yüzbaşı bir an tökezledi. Girişteki alan geniş ve havasızdı. Duvarların bir kısmında tuğlalar gözüküyordu. Bir kısmı ise tek kat sıvayla sıvanmıştı. İleride 2 tane çelik kapı vardı. Tel bir kafesin içinde tek bir ampul duruyordu. O da tavandan sallanıyordu. Çavuşun elindeki fener hala açık durumdaydı. Ve nedense onu köşelere doğru tutup duruyordu. ''Ne arıyorsun?'' diye sordu yüzbaşı. Çelik kapılar kilitliydi. Kapıcıyı bulalım dedi çavuş hemen. Yüzbaşı merdivenlerden çıktı ve yanında tıraşsız, hafifçe mırıldanan yaşlı bir adamla geri döndü. Adamın elinde zincire takılı bir sürü anahtar vardı, bazıları çok tozluydu. Anahtarlar dedi çavuş, binanın anahtarları, onlar nerede? Yaşlı adam anahtarları kurcalamaya başladı. Birini kilide geçirdi ama uymadı. İkinciyi denedi, o da olmadı. Üçüncüye geçti. ''Çabuk ol budala herif!'' diye bağırdı yüzbaşı. ''Elini ayağını dolaştırmayın!'' dedi çavuş. Kapı açıldı, onu ileri doğru ittiler ve fenerin ışığı beyaz duvarların üzerine yansıdı. Kapıcı elindeki anahtara bakıp sırıttı. ''Hep sonuncusu çıkar zaten!'' dedi. Çavuş aradığı şeyi nihayet bulmuştu. Kapının arkasında duvara gizlenmiş cam kapaklı bir kutu vardı. Çavuş elini levyenin üzerine koydu, yarısına kadar iterken diğer tarafı da kabaca onu itiyordu. "Hayır," dedi, "siz merdivenlerden çıkın ve sürücü farları yakıp söndürüyor mu onu söyleyin bana." "Burada komuta kimde?" diye omurdandı yüzbaşı. "Dediğimi yapın." Kutuyu açtı ve ilk sigortayı hafifçe çekti. Altın çerçeveli gözlüklerinin arkasında gözlerini kırpıştırdı. Gayet dikkatlice bir cerrahın titizliğiyle sigortayı çekti. Sonra elektrik şokuna uğramaktan korkar gibi hemen yerine geri taktı. Bu arada da gözü merdivenleri çıkmış yüzbaşıdaydı. İkinciyi de çekti. Yüzbaşıdan yine ses çıkmadı. Dışarıda hareketsizce bekleyen askerler ise katların ışıklarının birer birer yanıp sönmesini seyrediyorlardı. Çavuş bir sigortayı daha denedi. Dördüncüde yukarıdan canhıraş bir bağırış geldi. "Farlar, farlar yanıp söndü." "Tamamdır, gidin ve sürücüye hangi kat olduğunu sorun ama sessiz olun." "Bizi bu rüzgarda kimse duymaz ki," dedi yüzbaşı sinirli bir şekilde. Bir dakika kadar sonra da geri gelip "sürücü üçüncü kat," dedi. "Üçüncü katın ışığı söndüğünde sinyal de kesilmiş. Sonra yine başlamış." "Binanın etrafına adamları yerleştirin," dedi çavuş. "Ve beş kişi de bizimle gelsin. Herif üçüncü katta." Askerler iki kamyondan yavaşça indiler ve ellerinde tuttukları karabinalarıyla ince kar tabakasını ayaklarıyla sürüyüp yok ederek etrafa dağıldılar. Kimi binanın zeminine dizildi, kimi de uzakta durarak gözlerini pencerelere dikti. Birkaçının başında duran çelik başlıklar ve dimdik gözüken silüetleri insana savaş zamanını hatırlatıyordu. Bir yerlerden bir merminin mermi yatağına sürülüşünün çıkardığı o klik sesi duyuldu. Bu sesi kısa süre yağan dolunun sesi takip etti. Sonra da sesler kesildi. Laser anteni yerinden çıkardı, makaranın üzerine sardı. Mors anahtarını yerine koydu, kulaklıkları alet kutusuna yerleştirdi ve ipek kumaşı tıraş bıçağının sapına sardı. Elinde tıraş bıçağını tutarken 20 sene diye söylendi. 20 sene oldu ve daha iyi bir yer bulamadılar. "Bunu niye yapıyorsun?" Kız vazgeçemediği bir arkadaşıymış gibi yağmurluğunu yine geceliğinin üzerine geçirmişti ve mutlu mutlu yatağın üzerinde oturuyordu. "Kiminle konuşuyorsun?" diye sordu tekrar. "Hiç kimseyle, kimse duymuyor." "O zaman bunu niye yapıyorsun?" Bir şey söylemek zorundaydı, o yüzden de barış için dedi. Ceketini üstüne geçirdi, pencereye gitti ve dışarıya baktı. Evlerin üzeri karla kaplanmıştı, rüzgarda öfkeyle esiyordu. İç bahçeye baktığında orada bir sürü kişinin beklediğini gördü. "Kimin barışı?" diye sordu kız. "Ben çalışırken ışıklar sönmüştü, değil mi?"
"Öyle mi?"
"Kısa bir kesintiydi. Belki bir ya da iki saniye. Hani voltaj düşmüş gibi."
"Ha, evet."
"Yine söndürsene ışığı," dedi. Sesi çok sakin çıkıyordu. "Işığı kapat."
"Niye?"
"Karı seyretmek istiyorum." Kız ışığı kapattı ve Lizer yıpranmış perdeleri açtı. Dışarıda kar gökyüzünü belli belirsiz aydınlatıyor gibiydi. Yarı yarıya karanlıktaydılar.
"Yine sevişeceğimizi söylemiştin," diye sızlandı.
"Dinle, senin adın ne?" Yağmurluğun ışırtısını duydu. "Nedir adın?"
Sesi boğuk çıkmıştı. "Anna."
"Dinle Anna, yatağa gitti. Seninle evlenmek istiyorum," dedi. "O handa seni ilk gördüğümde, seni orada oturup plak dinlerken ilk gördüğüm anda aşık oldum, anlıyor musun? Ben Magdeburg'da yaşayan bir mühendisim, sana böyle demiştim, dinliyor musun beni?"
Lizer kızı kollarından tuttu ve sarstı, sesi telaşlı çıkıyordu. "Beni alsana."
"Tamam, seninle sevişeceğimi söyledim. Seni o hayalini kurduğun yerlere götüreceğim, anlıyor musun?" Duvardaki posterleri işaret etti. "Adalara, güneşli yerlere."
"Neden?" diye fısıldadı Anna.
"Seni buraya geri getirdim. Bunu seninle sevişmek için yaptığımı düşündün. Ama bu bıçağı çektim ve seni tehdit ettim. Sesini çıkarırsan seni öldüreceğimi söyledim. O çocuğu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğimi söyledim."
"Niye?"
"Telsizi kullanmak zorundaydım. Bir eve ihtiyacım vardı, anlıyor musun? Telsizi çalıştırabileceğim bir yere. Gidecek başka yerim yoktu. Onun için de seni buldum ve seni kullandım.
Dinle, sana soru sorarlarsa aynen böyle diyeceksin. Kız güldü, korkmuştu, yatağın üzerine uzandı ve Lizer'ın asıl istediği şey de buymuş gibi onu da yanına davet etti. Sana soru sorarlarsa söylediklerimi hatırla. Beni mutlu et, seni seviyorum. Anna kollarını ona doladı ve başını kendine doğru yaklaştırdı. Dudakları soğuk ve nemliydi. Dişleri keskin olmasına rağmen dudakları çok inceydi. Lizer geri çekildi ama kız hala onu tutmaya devam ediyordu. Rüzgara rağmen bir ses duyabilir miyim diye kulak kesilmişti ama bir şey duyamıyordu. Gel biraz konuşalım dedi. Sen yalnız mısın Anna? Kimsen yok mu? Ne demek istiyorsun? Yani bir erkek arkadaş, aile filan hiç kimse yok mu? Karanlıkta başını salladığını gördü. Sadece sen varsın. Dinle. İşte böyle paltonu ilikleyelim. Önce seninle konuşmak istiyorum. Sana Londra'dan bahsedeceğim. Bahse girerim, Londra'yı merak ediyorsundur. Bir zamanlar orada bir yürüyüşe çıkmıştım. Yağmur yağıyordu ve nehrin kenarında oturmuş kaldırıma bir şeyler çizen bir adam vardı orada. İnanabiliyor musun? Yağmurda tebeşirle resim çiziyorsun ve yağmur onu silip süpürüyor. Haydi gel, haydi. Ne çizdiğini biliyor musun Anna? Sadece köpekler, evler ve onun gibi şeyler ve insanlar. Anna şunu dinle. Yağmurda durup onu seyrettim. Seni istiyorum, sarıl bana, korkuyorum. Dinle, niye yürüyüşe çıkmıştım biliyor musun? Onlar benim bir kızla aşk yapmamı istemişlerdi. Bunun için de Londra'ya göndermişlerdi. Ama ben onun yerine yürüyüşe çıktım. Kız onu seyrederken Lizer da kıza bakıyor, kızın kendisini adlandıramadığı bir içgüdüyle çözdüğünü düşünüyordu. Sen de yalnız mısın? Evet. Buraya niye geldin? Onlar, çılgın insanlar, İngilizler, o nehrin yanındaki yaşlı adam gibi. Thames'in dünyadaki en büyük nehir olduğunu düşünüyorlar, bunu biliyor muydun? Ve öyle bir şey yok. Sadece küçük, kahverengi bir dere. Üstünden atlasan geçersin neredeyse. Bu ses ne dedi kız birden, bu sesi tanıyorum. Bu silah sesi, horozun çekilme sesi. Titremesi dursun diye kıza iyice sarıldı. Sadece bir kapıydı dedi, bir kapının kapanma sesiydi. Burası kağıttan yapılmış sanki. Bu rüzgarda nasıl ses duyabiliyorsun ki? Koridorda ayak sesleri vardı. Kız panikle onu itti. Yağmurdu, üzerinde kaymış sallanıyordu. Onlar içeri girdiği anda Lizer kızın biraz uzağında bıçağını onun boynuna yaslamış duruyordu. Baş parmağı üstteydi ve bıçak yere tam olarak paraleldi. Sırtı dimdikti ve ufak yüzünü disiplinli bir ifadeyle ona doğru çevirmişti. Bir zamanlar görüntüye daha çok önem veren ve usullerin bilincinde olan bir adamın ifadesiydi bu. Çiftlik evi karanlıklar içinde ve uçsuz bucaksız görünen gökyüzüyle kara çamların gölgesinde kör ve sağır biri gibi öylece hareketsiz duruyordu. Kepenklerden birini açık bırakmışlardı ve o da rüzgar biraz hafiflediğinden ritimsiz ama yavaşça sövelere çarpıyordu. Kar önce toplanarak kümeler oluşturmuş, sonra da esen rüzgarın etkisiyle oradan oraya savrulmuştu. Gitmişlerdi. Arkada hiçbir şey bırakmamışlardı. Sadece donmuş çamurdaki lastik izleri, bir parça tel ve kuzey rüzgarının bitip tükenmek bilmeyen tıkırtıları kalmıştı geride. Kitabın sonu. 22 Ocak 2022. Sayfa 284.